Berk Hocam, ne konuşacağız yepyeni programımızda?
Ben işin daha siyaset bilimi, siyaset tarafını yorumlamaya çalışacağım. Herhalde sen de daha iktisat tarafından bakacaksın.
İktisat,
programın sonunda...
Sanat, kültür.
Evet.
Biz şu anda freestyle takıyoruz.
Biz evet. Biz...
Sen dur diyene kadar biz 5 saat falan böyle devam edebiliriz. Herkese merhaba. Mesele Ekonomi'de yaptığımız ekonomi politik programının 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Özge Öner. Bugün kıymetli dostum Berk Esen'le, Berk Hoca'yla beraber geçtiğimiz 2 hafta içerisinde yaşadığımız siyasi gelişmeleri ele alacağız. Hem de bunun iktisadi ahvali olan olası etkilerini ve daha iyi aslında birazcık masayı da çevirerek iktisadi kaygıların bu siyasi hamlelere ne şekilde yansımış olabileceğini tartışacağız. Hocam, insanın başı dönüyor olup bitenleri takip ederken, bilhassa işte geçtiğimiz 2 gün içerisindeki gelişmelere baktığımızda Ciner Holding özelinde. Bir şöyle bize vaziyeti toparlaman mümkün mü?
Yani aslında bizim son programımızdan beri sanırım yaklaşık 2 hafta geçti ve bu esnada yani Türkiye siyasetinde çok hızlı olaylar cereyan etti. Bir taraftan operasyonlar son sürat devam ediyor. İşte Bayrampaşa Belediyesi'ne bir operasyon yapıldı. Biz programı yaptığımızda Can Holding'e dönük bir yargı operasyonu vardı. Hemen akabinde Ciner Holding'e. Yine işte Ciner Holding'e şirketlerine TMSF'nin el koyması sonucuna varacak şekilde bir büyük operasyon yapıldı. Bu iki operasyon arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dönük bir soruşturma başladı. Ve bazı bürokratlar hapsedildi. Bazıları şu an tutuksuz yargılanıyorlar. Mansur Yavaş topun ağzında değil henüz. Ama en azından iktidarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na karşı da bir diş gösterdiğini ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi içindeki dengelerini de değiştirmeye başladığını söyleyebiliriz. Yani Ciner Holding'e operasyon gerçekten çok ilginç. Çünkü Ciner Holding aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında büyüyen ama aslında bu parti iktidarıyla ortaya çıkan bir holding değil. Yani 1990'larda da son derece faal, medya alanına da girmiş, ekonominin çok farklı sektörlerinde iş yapan, çok da tanınan bir iş insanı.
Şöyle hatırlatalım, yani işte Turgay Ciner grubuna baktığımızda madencilik, enerji, kimya, yayıncılık, Park Holding, Ciner grubunun holding şirketlerinden biri, medya ve bazı varlıklar buradan yönetiliyor. Ciner Medya, Ciner Yayın Holding var hakeza, Habertürk, Show TV, Bloomberg, HT gibi. İşte bu televizyon ve medya varlıklarını yönettikleri bir kanat. Can Holding'in altında eğitim, kültür, medya yatırımları falan, yani çok
çok büyük bir
sadi aktörden bahsediyoruz burada.
Ve çok uzun süredir varlığını sürdüren bir holding. Dolayısıyla bu holdingin şirketlerini bir kez TMSF'nin el koyması kendi içinde çok çarpıcı bir gelişme. Çünkü TMSF'nin bu kadar şirketi yönetecek bir know-how'ı, bir insan sermayesi yok. Bu şirketlerin kimisi çok yüksek karlar elde ederken kimisi de aslında pek kar elde etmeyen, hatta belki zarar eden şirketler. Şimdi biz hep Türkiye ekonomisinde yavaş yavaş batan, konkordato ilan eden şirketlerden bahsediyoruz ama bir de bu şekilde artık Can Holding, Ciner Holding, belli ki bu iş devam edecek. Başka holdinglerin de mal varlıklarına el konulmasıyla birlikte orada da bir kara delik yaratıyor. Yani dolayısıyla bu çok çarpıcı bir gelişme. Yani bunu ben iki farklı açıdan okuyabileceğimizi düşünüyorum. Yani bunun bir tanesi aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinden beri TMSF'yi bir şekilde ekonomiyi regüle etmek, kendisine yakın olan şirketlere kaynak aktarmak ve belki siyasi rakip olarak gördüğü isimlerin önünü kesmek için kullanıyor. 2001 krizi sonrası TMSF'nin el koyduğu şirketler AKP'nin ilk döneminde satıldı ve bunun üzerinden aslında AKP kendisine yakın bir medya ordusu ya da hani bir medya şirketler ağı ortaya çıkardı. Ondan sonra tabii Cem Uzan'ın şirketlerine dönük bir operasyon yapıldı. Çok erken bir dönemde, yani 2004 yerel seçimlerinden hemen sonra. Akabinde tabii Gülen Hareketi'ne yakın şirketlere yine aynı şekilde kayyum atanarak orada AKP'nin kendisine rakip olarak gördüğü bir hareketi tasfiye ettiğini görüyoruz. Ve tabii son dönemde tekrardan bu sistematik bir şekilde kullanılmaya başlandı. Hani o yönüyle çok istisnai bir olay değil. Fakat tabii Ciner Holding çok uzun süre bu iktidarla beraber yol yürüyen, bu iktidarı destekleyen ve şu anda hali hazırda iktidarın karşısında geçmeyen Cem Uzan gibi ya da Gülen Hareketi gibi bir holding olduğu için sanırım kafa karışıklığı yarattı. Ben hani bu tabloyu iki farklı şekilde okuyabileceğimizi düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Cinar Holding bence özellikle Habertürk üzerinden 2023 seçimleri öncesinde nispeten daha otonom, nispeten daha ortada yer alan, işte muhalif siyasetçilerin de kendisine yer bulabildiği bir yayın politikası takip etmişti ve belki iktidar
bu her atı oynuyorlardı diyebilir.
Hatta bence muhalefet atına biraz oynuyorlardı.
İstatistiki olarak baktıklarında muhtemelen orada artık güç dengesinin yakın zamanda değişeceğine dair bir hissiyatı vardıysa önden pozisyon alarak aslında önden pozisyonlanma şeklinde okumamız mümkün.
Kendini güvenceye almak için hani bir geçiş döneminde yeni yani eğer iktidar değişecekse yeni iktidar döneminde önüne ayak bağı olmaması için belki Millet İttifakı'nın biraz daha böyle ortada bir yayın çizgisi takip etti. Ve nitekim Cumhurbaşkanlığı ilk turundan 2-3 gün sonra sanırım Habertürk gün başındaki Fatih Altaylı işte istifa ederek görevi bıraktı ve ondan sonra Habertürk'ün yayın çizgisi tekrar değişti. Şimdi belki bunun hesabı soruluyor olabilir. Yani bu iktidar işte toplumsal rıza üretmekte çok zorlanıyor. Yani bir şekilde büyük operasyonlara kalkışıyor ve bu esnada medya sektörü içinde kendisine yakın gibi görünen ama aslında rüzgar değiştiğinde pozisyonu da değiştirebilecek hiç kimsenin artık orada varlığını sürdürmesini istemiyor olabilir. Dolayısıyla buna dönük bir operasyon olabilir ama sadece bunun üzerinden de okumak mümkün değil. Yani ben aynı zamanda hem ekonomide yaşanan durgunluk hem de tabii iktidar içindeki çatışmalar sonrası biraz Türkiye ekonomisini kontrol eden şirketlerin yapısını bu iktidarın değiştirmeye çalıştığını düşünüyorum. Ve farklı sektörlerde biz kademe kademe bunu bir önceki programda da tartışmıştık. Bir tekelleşme sürecinin yaşandığını ve burada siyasi elitlerin çok daha rahat kontrol edebildikleri ekonomik elitlere mümkün olduğunca alan açıp onun dışına kalan herkesin de malına çökecek ve bunun üzerinden belki bir rant kapısı yaratarak onu iktidar bloğu içinde dağıtacak bir strateji takip ettiklerini düşünüyorum. Çok, bilmiyorum
yani
katılır mısın?
O açıdan aslında bakacak olsan yani sermaye kontrolü dediğimiz şey işin mülkiyet hakkının gaspı ya da mülkiyet hakkının manipülasyonu yoluyla aslında iktidarın yeniden üretilmesi, yeniden bina edilmesine nasıl hizmet ettiğini ayrıca konuşuruz ama sadece yöntemsel olarak baktığında, usule baktığında şu anda AK Parti iktidarının uyguladığı bu pazar bozucu, piyasa bozucu hareketler aslında İki tane şey aynı anda hizmet ediyor. Bir taraftan muhalif damarı besleme temayülü olduğunu düşündüğü sermayeyi cezalandırırken.
Ya da alan açabilecek en azından.
Ya da alan açabilecek yeri ön alarak aslında kapatmaya çalışırken. Orada bulunan varlığı kendisine yakın olan aktörlere transfer ederek burada da aslında ödül mekanizmasını işletmiş oluyor. Yani hem cezayı hem ödülü aynı anda işletmesine müsaade eden bir yapıdan bahsediyoruz. Yani mülkiyet hakkı mevzusu tabii hangi ideolojik kampta olduğunuza bağlı olarak farklı duygular içerisinde olacağınız bir konu ister istemez. Ben biraz başta Locke, Montesquieu ondan sonra işte Hayek falan o hattı hep takip ediyorum ister istemez. Başka bir isimle konuşsanız başka bir hattaki literatüre belki referansta bulunur ama meşru devletin meşruiyetini aldığı yer baktığınızda İnsanların mülkiyet hakkını koruyabilmek. İnsanların mülkiyet hakkından burada kastedilen tabii 17. yüzyıl kondisyonuna, 17. yüzyıl koşullarına baktığınız zaman insanların toprağı işleyerek yarattığı değeri muhafaza edebilme kabiliyetini aslında işaret ediyor. Yani devlet orada toprak işleyenindir. Hesabı yani işte sizin ürettiğiniz değerin muhafaza edilebilmesini, başka birinin gelip ona çökmemesini garanti altına alan bir yapı olarak meşru bir kurumsal yapı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii sonrasında
ve dolayısıyla yatırım da yapabiliyor. Hani toprak sizin olunca ona yatırım yapıp onun üzerinden verimi arttırarak
tabii
üretim
ki
yapma imkanı
tabii
oluyor. İşliyor. Ecevit tarzı toprak işleyenin değil de biraz daha hani liberal açıdan.
Ya ama yani işte kastettiğim şey o aslında. Hangi ideolojik kanatta olunduğunun da orada çok fazla bir önemi yok. Çünkü toplumsal rıza, toplumsal mutabakat olduğu sürece aslında mülkiyet hakkı yeniden düzenlenebilir. Sadece hukuki çerçevesi belli olsun ve o hukuki çerçeve keyfekeder bir şekilde değiştirilmesin. Yani devlet aslında orada devletin içerisindeki aktörleri payelendirecek, onların iktidarını devam ettirmesi, onların iktidarını yeniden üretmesini mümkün kılacak şekilde o mülkiyet hakkını yeniden düzenlemeyecek. Yani mülkiyet hakkı üzerinden sermaye mühendisliği yapmayacak olduktan sonra mülkiyet hakkı daha sosyal demokrat bir çerçeveden de düzenlenebilir. Daha belki sosyalist bir çerçeveden de düzenlenebilir. Daha liberal bir çerçeveden de düzenlenebilir. Kendi içerisinde tutarlı olabildiği sürece, ama devletin oradaki pozisyonu aslında o mutabakatla belirlenmiş, toplumsal mutabakatla belirlenmiş ve hukuki çerçevesi de belli mülkiyet hakkının muhafaza edilebilmesi. Keyfe keder bir şekilde değiştirmesi değil. Ama bizim burada gördüğümüz şey tabii iki şeyin aynı anda erozyona uğraması hadisesi. Şimdi bu Ciner Holding davasındaki iddianameye, daha doğrusu iddianame yok ama işte savcılığın iddialarına en azından baktığınız zaman gördüğünüz şeyler, normalde bu kadar büyük bir iktisadi aktörün zaten icazet almadan devletten angaje olabileceği aksiyonlar değil. Bir kere her şeyden önce.
O satın almalar.
Yani o satın almalar, o transferler, o satışlar, tabii. Ortak borç göstermeler, o çok büyük finansal işlemler. Yani bunlar böyle saklı gizli devletin içerisinde zaten önemli pozisyonları tutan, bugünkü Türkiye resmine baktığımızda Türkiye içerisinde devlette önemli pozisyonları tutan aktörlerden icazet almadan bu çapta bir iktisadi faaliyet göstermek zaten Türkiye'de çok uzun bir süredir mümkün değil. Bunu bir kere kabul etmek lazım. O yüzden şu tespit çok doğru. Yani iktidarla başlamamış olabilir sermaye birikimine. Fakat iktidar döneminde, AK Parti iktidar döneminde büyüdüğü aşikar. Yani istatistik olarak da baktığında hani ortada. Şimdi nasıl oluyor da peki bu sermaye transferleri gerçekleşiyor? İşte Ciner Can Holding'e satıyor. Can Holding, ben bilmiyordum dürüst olmak gerekirse, aşina olduğum bir yapı değildi. Yani Ciner çok daha eski olduğu için aşina olduğumuz bir iktisadi aktördü. İşte orada o ona transfer ediyor. O sektöre gir diyorlar. O sektöre giriyor. Sen o sektörden çık diyorlar. O sektörden çıkıyor ve sürekli bir sağlıkta, medyada, eğitimde, inşaatta ve dolayısıyla altyapıda, ya aklımıza gelebilecek her iktisadi faaliyet alanında, turizmde falan, sürekli sermaye aslında bir şekilde takas ediliyor. Yani böyle çok enteresan bir bartıraya benzer bir durumda yarattıkları aşikar. Sen onu ona ver, o onu ona versin. Orada bir aslında koordine eden pozisyon almış durumda devlet. Çünkü devlet ve iktidar arasındaki çizgi tamamen ortadan kalktığı için. Montesquieu'nun aslında hani argümanına baktığında bu mülkiyet hakkına ilişkin diyor ki, yani hani eğer devlet meşruiyetini, mülkiyet hakkını muhafaza edebilmekten alıyorsa, bunu yapabilmesinin tek yolu da kuvvetler ayrılığından geçiyor. Çünkü kuvvetler ayrılığı olmadığında devlette önemli pozisyonları tutan insanlar o pozisyonların devamlılığı için bu ellerindeki regülasyon imkanlarını araçsallaştıracaklardır, kullanacaklardır. Onu alıyor, ondan kaç yüzyıl sonra 1940'larda Hayek rule of law, rule by law diye iki şey birbirinden ayırarak aslında çok güzel anlatıyor. Bunu nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye? Hukukun üstünlüğü bir taraftan, bir tarafta hukukun üstünlüğü, diğer tarafta hukukun araçsallaştırılması. Yani hukukun üstünlüğünü tanıdığınız bir noktada, o yüzden diyorum ideolojinin çok da bir önemi yok. Siz hukuki çerçeve sağlamsa, bu taraftaysa hukuku araçsallaştırarak iktidarını yeniden üretmeye çalışan bir yapıdan bahsetmek mümkün. Hayek böyle bir ikili bir ayrıma gidiyor. Rule of law, rule by law. Hukukun üstünlüğü, hukukun araçsallaştırması diye. O yüzden yani şu anda gördüğümüz şey hukukun araçsallaştırılarak mülkiyet hakkının yer yer gasp edilmesi, yer yer fazladan taksim edilmesi belli aktörlere ve bu vesileyle hem muhalefetin herhangi bir şekilde finansal destek bulamayacağı bir atmosfer yaratmak ve dahi medya söz konusu olduğunda aslında Türkiye'de hem üretilen hem de tüketilen siyasetin nevine karar verebilecek bir pozisyonda kendini konumlandırmak. Aynı zamanda da senin çok güzel ifade ettiğin gibi kendisine yakın olan aktörlere bu kadar denizin bittiği, kaynakların daraldığı bir dönemde hem Türkiye'nin içinde hem globalde aslında çok ciddi bir sıkışma ve sıkılaşma döneminde inovatif yöntemlerle kaynak yaratma mücadelesi.
Ya bence bu mülkiyet hakkı meselesi gerçekten çok önemli Gözcem. Yani o söylediğin, hani belli bir hukuk sistemine sahip olan ülkelerde şu an hani daha çok Batı demokrasilerinden belki örnek verebiliriz. Zaten güçler ayrılığı ve yargının belli oranda bir bağımsızlığından bahsedebileceğimiz için orada zaten mülkiyet hakkı yasalar tarafından güvence altına alınıyor. Tabii otoriter rejimlerde güçler ayrılığı çok ön planda olmadığı için her zaman bu mümkün olmuyor, ama yine de Bazı otoriter rejimlerde işte en azından mesela Çin buna güzel bir örnek olabilir. Zaten kurumsallaşmış bir otoriter rejim var. O rejim size nereye yatırım yapamayacağınızı zaten mesajını veriyor. Siyaseten hiçbir varlık gösteremeyeceğinizi de söylüyor. Ama siz o kurallara uyduğunuz sürece belli bir güvenceyle yatırım yapabiliyorsunuz ki zaten bu sayede otoriter rejim olmasına karşın 10 milyarlarca, 100 milyarlarca dolarlık zaman içinde yabancı yatırım çekebildi Çin. Ya da böyle bir oligarşik bir grup tepede, siz o gruba, o elitlere belli miktar kaynak aktardığınız, bir pay verdiğiniz, belki o elitlerin çocuklarını ortak yaptığınız sürece rejimden belli bir miktar güvence alıp yatırımları yapabiliyorsunuz ve o yatırımlara çökülmeyeceğini biliyorsunuz ki işte biraz önce hani senin bence çok güzel özetlediğin yani Ciner grubu zaten bütün bu hamleleri yaparken tahminen iktidardan yeşil ışık almıştı ve iktidarın bildiği süreçler sonucu belki istediği süreçler sonucu o yatırımları yapmıştı. Biraz böyle bir model. Şimdi biz sanki bir de tabii bir talan ya da çökme ekonomisi orada zaten bir mülkiyet hakkı yok. Siz iktidar bloğu içindeyseniz belli oranda güvenceniz var ama o iktidar bloğunun dışına çıktığınız ilk anda bütün mal varlığınıza çökülebilir.
Hatta yani, dışına çıkmanıza gerek bile yok. Dışarı çıkma temayülünüzü gösterdiğinizde anda
evet yani farklı böyle sinyaller verdiğinizde
kafa karıştıran
iktidarın çok da memnun olmadığı şekilde ilk hareketinizde biraz dışarıda kalabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye o söylediğim oligarşik elite ya da siyasi elitlere destek veren ekonomik elitlerin varlığını sürdürdüğü bir yapıdan şu an işte o elitler arasında da belki bazı ayrımlar, bir çatışmalar, geleceğe dair bir kavga ortaya çıktığı için henüz talan ekonomisi noktasında değil ama böyle farklı holdinglere el konulduğu, çöküldüğü, işte onların önünün kapandığı bir sürece doğru gidiyoruz. Yani aslında bizim geçtiğimiz programlarda siyasetten bir geçiş dönemindeyiz tartışmamızın. İktisadi boyutu da aslında bu. Yani iktisaden de bir geçiş dönemindeyiz ve dolayısıyla bu işin nereye gideceğine dair bence belirsizlikler var. Yani şu an iktidara uzun süre destek vermiş bazı beşli çete olarak görülen holdinglerin de topun ağzında olduğu söyleniliyor, önemli düşünülüyor. Önemli bankaların benzer bir süreç yaşayabileceğine dair bazı ortada iddialar var. Bir taraftan da tabii bunun geldiğini gören belki bazı holding sahipleri, işte zengin iş insanları, belki Murat Ülker'den işte Turgay Ciner'e kadar zaten mal varlıklarının bir miktarını yurt dışına taşımışlar ve o şekilde kendilerini güvence altına almaya çalışıyorlar. Şimdi dolayısıyla böyle bir yapıyla karşı karşıyayız ve rejim otoriterleştikçe ve otoriter rejimde kişiselleştikçe artık ülke sınırlarının dışarıdan tamamen koptuğu, ülke sınırları içinde her türlü zenginliği iktidarın yeşil ışık yakması sonucu kazanabildiğiniz ama kırmızı ışık yandığında da o zenginliği bir anda kaybedebileceğiniz bir yapı ortaya çıkıyor. Tabii ki bunun nereye evrileceği, hani o ceza ödül mekanizmasında ödül mekanizmaları hala var ama ceza mekanizmaları giderek güçleniyor. Yani bunu bence önümüzdeki programlarda da biraz tartışmaya ve aynı zamanda da takibe devam etmemiz gerekiyor. Çünkü kim cezalandırılıyor? Cezalandıranlar kimler? Ve geriye kalan iktisadi elitler kim? O iktisadi elitler hangi siyasi elitlerle ilişkiye sahip? Bütün bunları düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hani bir önceki programda Türkiye'nin Azerbaycan vari veya Rusya vari bir rejime evrildiğinden bahsetmiştik. Bence işte geçtiğimiz iki hafta içinde yaşanan birçok kriz ve olay, işte Hakan Fidan'ın Kaan
İletişim vakası.
Yani önce İletişim Başkanlığı'na dair yaşanan kriz, ondan sonra Hakan Fidan'ın Kaan jet uçaklarının motoruna dair yaptığı açıklama, iktidar medyasının bir süredir görülen atışmalar, bazı örtük eleştiriler, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çeşitli il başkanları ve ilçe başkanlarının hatta bir MYK üyesinin değiştirilmesi bize iktidar içinde bence öngördüğümüz şekilde yani bir taraftan bir aile işte bir taraftan bazı bürokrasi ve güvenlik elitlerinin içinde olduğu bir ufak bir yani artık ona koltuk kavgası demek doğru mudur bilmiyorum çünkü hepsinin koltuğu var ama Türkiye'nin nereye gideceğini, Türkiye'nin siyasi rejiminin nereye gideceğini geleceğine dair bir kavga gerçekleşiyor. Büyük bir ihtimalle işin ekonomi sahasında yaşanan bu gelişmeler de biraz onunla alakalı. Henüz tam olarak resmin tamamını göremiyoruz.
Evet.
O nedenle bence bu işin içinde kesinlikle siyasi bir boyut var. Yani işte belki General Holding'in 2023 seçimi öncesi Habertürk'te takip ettiği yayın politikası, belki muhalefete, yani muhalefetle olan bir ilişkisi, ona dair iktidarın gösterdiği bir tepki, bu işin bu boyutu olabilir.
Yahut verilmiş iktisadi bir vaat ve onu tutulmamış olması da olabilir. Yani bize fahş olan kadarını ancak biz takip edebiliyoruz. Tabii. Yani kamuyla paylaşılan kadar içeriği takip edebiliyoruz ama bu icazetler nasıl alınıyor diye baktığında aslında çok insan ilişkileri üzerinden yürüyen bir sistem olduğunu görmek mümkün. Yani bugün ortalama bir KOBİ bile Türkiye'de ticari kredi kullanacağı zaman parti üyeliği önemli oluyor yaşadığı şehrin.
Hatta ilçe il başkanını tanıması.
Tabii ki. Hele ki devlet bankasından filan ticari kredi arayışındaysanız yani. Sizin bu bildiğimiz bir durum. Küçük ve orta ölçekli işletmelerden bahsediyoruz. Balinalara baktığında bunun böyle olmama imkan ve ihtimali şüphesiz yok. Ya ben şu tabii beni çok üzüyor dürüst olmak gerekirse ve ben bunun üzerine de çok yazıp çizdim Oksijen'de. İşler iyi giderken yani iktisadi hayat sermayeye türlü olanaklar, türlü imkanlar sağlarken devletle iyi geçinmek zaten kolay. Yani devletle iyi geçinirsin. Bizim anladığımız şekliyle AK Parti'nin ilk 10 yılına baktığımızda bizim anladığımız şekliyle sermayeyle aslında ilişkilenme biçiminde her ne kadar bir taraftan kendi AK Parti sermayesini yarattıysa da hali hazırda var olan sermayeyle de ilişkilerinin çok iyi olduğunu görmek mümkün. Yani muhalif sermaye diye bir şey Türkiye'nin AK Partili yıllarına baktığımızda ilk 10 senesinde yok denecek kadar az. Çok istisnai, çok idealist birkaç örnek haricinde böyle işte İstanbul sermayesinin, Rumeli sermayesinin içinden bulabileceğin.
Ya da Cem Uzan ama o çok tek hızlı
ama
bir şekilde.
Ama o yani kendine muhalif.
Evet.
Yani
tabii.
Kendine dair de çok böyle büyük bir siyasi beklentisi olmamasına rağmen aslında pozisyon alan dediğinizde 3 tane 4 tane falan isim sayabiliyoruz Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda. Yani o dönem sermayenin Türkiye'nin siyasi ahvaline dair herhangi bir pozisyon almaması aslında bugün almaması ve dahi aslında o siyasi ahvali doğuracak vaziyetlerin AK Parti'nin tekrar tekrar seçim kazanmasının mümkün olduğu o siyasi atmosferi destekler nitelikte aktörler olarak hayatta kalması kısa vadede tabii ki onlara çok büyük kazanımlar sağlamıştır. Ama bu iş böyledir. Kısa vadedeki kazanımlar uzun vadede çok ciddi bir kırılganlığa dönüşür.
Ve maliyet yaratır.
Ve çok ciddi bir maliyet yaratır. İşte bu senin işaret ettiğin yurt dışına sermaye kaçışı mevzusu, exit, birazdan ona da değinmek isterim. Bu yüzden çok önemli. Biliyor musun yani ilk kez bu sene benim takip edebildiğim kadarıyla istatistikleri Türkiye'de emlak edinen yabancı sayısından, daha doğrusu toplam meblağa baktığında yabancıların Türkiye'de aldıkları gayrimenkullerin ederinden daha fazla gayrimenkul yatırımı Türkiye vatandaşları yurt dışına yapmış. Net negatif aslında bir durum var. Yani çok uzun bir süredir sürekli görüyorsunuz. Yok Atina'dan ev almış, yok Portekiz'den bilmem ne yapmış. Yok işte...
O pasaport ve vize meselesiyle
muhakkak,
de alakalı.
Bu arada bunların iktisadi rasyonelitesi çokça zaman da yok. Bunlar çok böyle akıllıca yatırımlar falan değiller. Ben İngiltere'de biliyorsun benim işim. Orada sürekli duyuyorum yok Manchester'da Türkler gitmiş bilmem kaç tane ev almış. Yok işte Liverpool'da bilmem kaç tane ev almış. Sonra bakıyorsun bilhassa fırsat maliyeti açısından düşündüğün zaman oradaki vergi mevzuatının ne kadar çetrefilli olduğunu falan da hesaba kattığın zaman... Hakeza dövizdeki değişimleri hesaba kattığınız zaman öyle çok da iktisadi olarak akıllı bir iş olmuyor her zaman. Vardır illaki istisnaları da.
Ama işte oturma izni alıyor. Onun
ama
üzerinden serbest dolaşım hakkı kazanıyor.
Ve dahi kaybedeceğini bilsen bile artık yurt dışında paranı tutmayı tercih edebilirsin. Eğer burada yekten kaybedeceğini düşünüyorsan.
Ya da riskli
yani
buluyorsun.
Hepsine birden çöküleceği hissiyatın varsa sermayenin. Kazançlı olmayan bir yatırım vasıtasıyla da o paranın çok ciddi bir kısmını yurt dışına çıkarmayı tercih edebilirsin. Ne kadarını korursam, muhafaza edersem kârdır gibi bir yerden bakarak. Bu exit olayı bizim çok sevdiğimiz iktisatçı, siyaset bilimci, kurumsalcı böyle her tarafta aslında üretebilen, yazabilen istisnai sosyal bilimcilerden diyelim. Hirschman'ın.
Albert Hirschman. Toprağı bol olsun.
Toprağı bol olsun. Onun bu exit bias loyalty kavramına referans da çok yazarım. İşte bundan iki hafta önce de Oksijen'de tam olarak bunu üzerine yazmıştım. Sana buradan topu atmak istiyorum aslında. Bu exit bias loyalty'nin exit ayağı. Çıkış, ses çıkarma, itiraz ve sadakat diye aslında çevirebiliriz bunu. Böyle yani otoriterleşen bir devlet karşısında herhangi bir iktisadi aktörün ama birey ama büyük bir sermaye sahibinden bahsediyoruz burada. Yani farklı farklı aktörlerden bahsetmek mümkün. Verebileceği potansiyel 3 tepkiden biri çıkış.
Çıkış.
Ve onu çok ciddi anlamda görüyoruz. Şimdi itiraz ve sadakat kısmına da bakmak mümkün. Ne diyorsun hocam?
Yok ya, bence şu anda hani Türkiye siyasetini anlamak açısından çok güzel bir analitik çerçeve sunuyor. Çıkış aslında çok uzun süredir, yani en azından son 5-6 senedir çok net bir şekilde görülüyor. Bu Türkiye'nin yani özellikle genç kuşaklarında iyi eğitim sahibi olan birçok kişinin sessiz çıkışı. Ben onu zaman zaman sosyal medyada görüyorum. Bazen işte çevremde görüyorum. Öğrencilerimde görüyorum. Artık bu ülkede kendisine gelecek görmediği için ve yurt dışında da anlamlı, kendisini tatmin edebileceği, gerçekleştirebileceği bir hayat kurabileceğini de düşündüğü için özellikle 30 yaş altı ama zaman zaman 30 yaş üstü memleketin en iyi eğitimli kesimi giderek artan oranlarda, artan sayılarda çıkıyorlar. Bir daha dönmemek üzere ve aslında yani Türkiye çok büyük bir ülke olmasaydı, işte serbest dolaşım hakkını Avrupa Birliği'nden kazanabilmiş olsaydı büyük ihtimalle bu sayı daha da fazla olacaktı. Yani Türkiye'de yani o sayıların belli bir seviyenin ötesine geçmemesinin nedeni de çıkmak isteyenlerin oranının düşük olması değil, çıkamamaları. Ama aynı zamanda biraz önce konuştuğumuz gibi üst orta sınıflar ve iktisadi elitler özellikle son 5 senede giderek artan oranda sermayelerini, ya yani ellerindeki birikimlerini farklı mekanizmaları kullanarak yurt dışına çıkarıyorlar. Ve tabii bu Türkiye'de bir değişim yaratma, iktidarı değiştirme, burada daha farklı bir siyasi ve iktisadi modeli ortaya koymayı da giderek zorlaştırıyor. İşin tabii sadakat boyutu var. Yani sadakat, rejim otoriterleştikçe bu rejime sadakat sunanların kazandığı ve daha fazla kazandığı bir yapıya evriliyor. Ama artık dağıtacak çok kaynak olmadığı için ve rejim savunması çok güç bir kişiselleşmiş otoriter bir yapıya savrulduğu için aslında çok uzun süre sadakatle bu rejimi desteklemiş olan birçok kişinin bile o daralan rejim koalisyonu dışında kaldığı bir yapı var. Dolayısıyla hani sadakat kazandırıyor ama beklenen sadakati seviyesi çok fazla. İşte bütün bu el koymalar, TMSF'nin müdahale etmesi, AKP içindeki pozisyon değişiklikleri, geçtiğimiz 10 sene içinde kendisini AKP'nin dışında bulan bir dolu siyasi kadro artık sadakat, belli bir seviye sadakatin de yeterli olmadığı.
Bravo, bravo.
Partiye sadakat değil, belki aileye sadakat, bravo. Belli kadrolara sadakat. Yani orada davaya sadakat.
Ve bir kez değil, sürekli
ve
sadakat.
Sürekli.
Sadakatin sürekli yeniden sınandığı ve sadakat sınanırken de aslında gayri hukuki ve dahi gayri ahlaki bir sürü aksiyonu angaje etmek durumunda kaldığı
bir
aktörleri.
Bir çeşit suç ortaklığı
bir çeşit
oldu.
Suç ortaklığı ve o ahlaki erozyona iştirak sebebiyle de sadakatin devam ettirilmesinin de artık zaruri olduğu. Zira orada bir kara kutu gibi aslında yapılmaması gerekirken yapılmış bütün hamlelerin, bütün iktisadi ve siyasi aslında aksiyonların arşivi de duruyor ister istemez. Ve işte bu yani Ciner mevzusunda bilmiyorum, şimdi henüz daha bir verilmiş karar olmadığı için kimseye de töhmet altında bırakmak istemem ama yani yaptığımız spekülasyon oydu ki ya bu kadar büyürken zaten bu icazeti alıyorsun, almak zorunda kalıyorsun. Orada zaten öyle ya da böyle haklılığı çok sorgulanabilir, meşruiyeti çok sorgulanabilir bir tür rekabet. Daha doğrusu bozulmuş bir rekabet ortamında iktisadi faaliyetlerini egzersiz ediyorsun zaten yani ister istemez. Ve bunu yaptıkça da daha fazla sadık olman gerekiyor. Çünkü o artık sadakatten başka da seni koruyacak başka bir mekanizma da yok.
Ama
ister
tabii
istemez.
İşte hani o tepedeki iktidar elitinin mevcudu düştükçe yani sadakat beklenen şey de biraz değişiyor. Artık partiye, iktidar partisine sadakat değil, İslamcı davaya sadakat değil, belli bir politik veya iktisadi programa sadakat değil.
Saraya.
Saraya, aileye. Çok küçük bir güvenlik ve bürokratik elite.
Ailenin içindeki farklı aktörlere hatta.
Ailenin içindeki farklı aktörlere ve tabii onların takip ettiği politikalara. Yani onun içinde yapılan operasyonlara destek verme de var. Ve başka bir dolu şey de var. Yani büyük bir ihtimalle biraz ona tanık oluyoruz. Bunu... İşte bence oradaki çıkış ve sadakatin arasına sıkışan o ses çıkarma, yani o voice kısmı çok daha kritik. Çünkü aslında Türkiye toplumunda farklı kesimler, farklı seviyelerde ve farklı şekillerde ses çıkarıyorlar. Ve şu an o ses çıkarmanın önüne geçilmeye çalışılıyor. Yani bu bir dönem iktidar elitleri içinde yer alan, kazanan takımda olan ama gidişatı beğenmeyen kesimlerin sesinin kesilmesi şeklinde de tezahür ediyor. Belki bu operasyonların kimisi onunla da alakalı. Yani aslında biz Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki siyasi elitlerin Erdoğan'ı durduramadıkları, Erdoğan'ın partiyi kendi istediği şekle sokmasını durduramadıklarını konuşmuştuk önceki programda ve o Türkiye'deki otoriterleşmeyi hızlandıran bir gelişme oldu. İktisadi elitlerin de yani ben takip edilen yanlış politikaları değiştirme kapasitelerinin artık ortadan kalktığını ve orada hani disipline edemediklerini rejimi görüyorum. İşin bir boyutu, bu boyutu var. Muhalif kesimler tabii ki ses çıkarıyorlar. Aslında ben 20 küsür senedir devam eden ve yani son 15 senesi de çok ciddi anlamda otoriter bir iktidar karşısında hala Türkiye'de toplumun yarısının öyle ya da böyle muhalif görüşlere sahip olmasını çok takdir ediyorum. Yani çok o yönüyle çalışılması gereken ilginç bir durum olarak görüyorum. Ama tabii orada da ses çıkarmanın maliyeti giderek artıyor. İşte benim birkaç hafta önce tez yürüyüşüne katıldığım, işte başarıyla tezini savunduğu için kutladığım bir Boğaziçi Üniversitesi'nden master öğrencim şu an hapis yatıyor. Birçok öğrenci tutuklandı, gözaltına alındı. Eğitim hayatları sekteye uğradı. Kimisine yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Birçok gazeteci, akademisyen, siyasetçi şu an hapiste. Yani ses çıkarmak giderek maliyeti artan bir durum haline geldi. Ve tabii ses çıkarabilmek için de ciddi kaynaklara sahip olmak gerekiyor. Yani onun içinde yani mesela hani bir akademisyen özellikle de yurt içinde yaşıyorsa, yani yurt içinde bir üniversitede çalışıyorsa ancak kendi üniversitesi belli oranda akademik özgürlüklere riayet ediyorsa, aldığı maaş geçimine yetiyorsa ses çıkarabiliyor. Çünkü onun ötesinde ya başka bir iş yapmak zorunda, o da onu başka angajmanlara sokuyor. Yani mesela muhalefet içinde bazı akademisyenlerin, gazetecilerin ben zaman içinde geçinemedikleri için danışman olduklarını, danışman olabilmek için tamam iktidar eleştirisi hepsi yapıyor. Muhalefet içindeki sıkıntılı noktaları gündeme getiremeyen bir yere geldin. Yani bu exit voice loyalty
işte
meselesi
girince,
muhalefet içinde geçerli.
Para girince böyle yani bu kaçınılamaz bir durum tabii ki. Yani işte orada çünkü sadakat dediğimiz şey bir kez satın alınan bir şey değil. Yani o sürekli test edilen bir şey. Kesinlikle. Devlet işveren, akademisyen çalışan, devlet işveren, sermaye sahibi çalışan, işveren çalışan gibi bir pozisyona getirdi devleti aslında AK Parti iktidarı. Haliyle siz sürekli patronu memnun etmeye çalışan eleman gibi
ve
kendinizi oradan oraya atmak durumunda kalıyorsunuz.
Ve tabii iktidara muhalifseniz zaten birçok iş kapısı size kapalı olduğu için
evet.
Az kalan pozisyonlardan birini
tabii.
Alırsanız belki bir ses çıkarabiliyorsunuz. O pozisyonların kimisini almak için de muhalefet içinde bazı konulara ses çıkarmamanız gerekiyor.
Çok doğru, çok doğru.
Peki Özgür Hocam yani bu işin iktisadi boyutu nereye evrilir? Şimdi cuma günü enflasyon oranı açıklanacak. Geçen programda sen haklı olarak yani Türkiye'de iktidarın aslında enflasyonla mücadele etmediğini, böyle bir programının olmadığını ya da varsa da bir noktada delik deşik olduğunu söylemiştin. Peki ne beklemeliyiz cuma gününden ve tabii sonrasından?
Ya şunu söyleyelim mi? Biz hani herkes bu hafta Amerika mevzusunu konuştu. Amerika'da Trump'la Erdoğan arasında gerçekleşen görüşme ve bunun olası iktisadi etkileri üzerine uzun uzun münazaralar yapıldı. Buna dair de çok fazla içerik var. Hakeza mesele ekonomide de çok güzel arka arkaya yayınlar yapıldı. Biz hani tekrara düşmemek adına bu konuya görece
girmedik
ya da az gireriz ya da hiç girmeye de biliriz. Dediğim gibi çünkü deniz derya yani bu konunun tartışıldığı hem içerik hem mecra. Ama şu enflasyon mevzusu üzerine biraz oyalanmak isterim. Yani ben enflasyonla mücadele edilmiyor. Enflasyonla bizim anladığımız şekliyle yani ana akım iktisadın bize telkin ettiği şekilde aslında bir mücadele edilmediği kanaatindeyim. Önceliğin rezervden yana olduğunu ve o rezerv öncelikli stratejinin de yine siyasete hizmet ettiği kanaatindeyim. Buna dair de işte kendi mantığımca nasıl olaylar silsilesini okumak mümkün. 2023'te Mehmet Şimşek'in yeni ekonomi programının başına geçmesiyle başlayan nasıl olayları birbiri arkasına gelen olayları ama iktisadi ama siyasi bu eksenden okumak mümkün. Hep bunu tartışmaya bunu irdelemeye çalışıyorum. Çünkü para politikası tarafına baktığımız zaman gerçekten artık kullanılacak cephanenin çok da kalmadığı bir yere gelindi. Mehmet Şimşek bu cuma günü açıklanacak olan enflasyon için çok olumlu yorumlar yapıyor. Bunu böyle hani her şey çok iyiye gidiyor ve gitmeye de devam edecekmiş gibi bir anlatıya tutunuyor. Zaten bir siyasetçi gibi iletişim stratejisini yönettiği 2 senelik bir süreci bitirmek üzereyiz. baktığında. Bitirmek üzereyiz değil, bitirdik yani, 2 sene bitti. Enflasyonun beklenenden daha yüksek çıkacağını düşünüyorum. Ekim-Kasım ayları zaten çok sıkıntılı. Enflasyon beklentileri evet, Ekim-Kasım ayları çok sıkıntılı. Gıda enflasyonu problemini asla çözemiyoruz. Konut enflasyonu, kira enflasyonunun problemini asla çözemiyoruz. Ben genel hatlarıyla aslında şu anda içinden çıkılamaz bir hal aldığını düşünüyorum mevcut iktisadi halin enflasyon özelinde bakıyorsak. Çünkü beklentiler haddinden fazla yapışkan. Beklentilerin haddinden fazla yapışkan olması kısmen insanların aslında bu siyasi belirsizlik içerisinde işlerin daha iyiye gitmeyeceğine dair hissiyatlarıyla ilgili olsa da ben orada çok daha temel bir problemin enflasyon hesaplamasının kendisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunu seninle mi konuşmuştuk emin değilim ama yani enflasyonda dikkate alınan farklı farklı tüketim kalemleri var biliyorsun. Bunların da ağırlıkları var mesela ve o ağırlıklara konu olan tüketim kalemlerinin de kendine ait enflasyonları var. Mesela kira. Ya kira enflasyonuna bakıyorsun %75-80 bandında falan çıkıyor son 12 ayın. Ama kiranın ya da daha doğrusu konut harcamasının enflasyon içerisindeki ağırlığı %14 gibi bir şey. Ya eğitime bakıyorsun %100'ün üzerinde nasıl hesapladığına bağlı olarak değişmekle beraber %100'e yakın ve veya üzerinde. Eğitimin ağırlığı enflasyon hesaplamasının %2 mi öyle bir şey. Ve böyle böyle aslında baktığın zaman yani kimin enflasyonunu hesaplıyoruz biz? Enflasyon hesaplıyoruz da bu kimin enflasyonu? Biliyorum böyle bir teamül olmadığını makro iktisatta ancak Türkiye içinden geçtiği süreç açısından bakıldığında gerçekten enflasyonun segmentasyon yapılarak konuşulması gereken bir yer.
Sektör sektör.
Sektör sektör enflasyon zaten bu çok yapılan bir şey ama ben toplumun içerisindeki gelir gruplarına göre enflasyonun birbirinden ayrıştırılarak konuşulmasını çok elzem buluyorum. Çünkü sabit kur, yüksek faiz dediğimiz kombinasyonun gerçekten tüketim hacmini artırdığı bir kesim var şüphesiz. Diğer taraftan iktisadi vaziyeti kötüleşmiş ancak hala tüketebilme kapasitesini muhafaza edebilen, en azından görece muhafaza edebilen fakat hiçbir şekilde tasarruf ve yatırım yapma artık imkanı kalmamış ayrı bir yüzde var. Bunların tüketimini kısması için hiçbir makul gerekçe yok. Çünkü başka bir şekilde ellerine geçen parayı değerlendirebilmeleri mümkün değil. Bu kadar enflasyon beklentisinin yüksek olduğu bir atmosferde. Bir de eline geçen paranın tamamıyla ki bu da yani Türkiye'de çok ciddi bir yüzdeye karşılık düşüyor. Asgari ücretli sayısının total ücretlilere baktığımızda %50'ye yakın olmasından hareketle bunu söylüyorum. Bir de öyle bir kesim var ki %40-50 bandında neredeyse ülkede yaşayan. Eline geçen paranın zaten tamamını hayatta kalabilmek için harcamak zorunda.
Şimdi işte tüketiyor sürekli. Yani
hayatta kalmasına müsaade edecek kadar tüketiyor. Ne kadar tüketebiliyorsa o kadar tüketiyor. Ve tükettiği şeylere bakıyorsun ve onların enflasyonuna bakıyorsun. Gıdadır, ulaşımdır, konuttur. Bunlar bizim anladığımız şekilde yani %30'larda, %30-35 bandında değil. Hiçbiri değil bu kalemlerin. Hal böyle olunca da çok da ben böyle bir enflasyonla mücadele yapıldığına da inanmıyorum. Enflasyonun ne çıktığını karşı tarafında çok agnostik, yani çok da kayıtsız kalmamız gerektiğini şu noktada düşünüyorum. Bunun biraz daha algı yönetmek üzerine aslında bina edilen bir süreç olduğunu düşünüyorum.
Ben sana katılıyorum. Yani zaten bu nedenden ötürü biz ilk programdan beri yani Türkiye'de bu giderek otoriterleşen iktidarın varlığını sandık yoluyla sürdürmesinin zorlaştığını, o nedenle evet seçimler düzenli yapılmaya belki devam edecek ama işte o seçimlerde muhalefetin başarı kazanma şansı çok arttığı için muhalefetin önünü kesecek bazı siyasi hamleler yaptıktan sonra sandığı seçmenlerin önüne getireceğini konuşuyoruz. Yani bu işin aslında ekonomik boyutu da biraz bu. Şu noktada hani ben bir erken seçim öngörmüyorum. İşte daha önce konuştuğumuz bu CHP mutlak putlan kararı eğer alınmayacaksa bir baskın seçim yapmanın da bir anlamı kalmıyor. O zaman 2027'ye belki 2028 başına kadar ötelenecek bir takvim var. Bu esnada büyük bir ihtimalle iktidar önümüzdeki sene, belki bir sonraki sene yani 2027'de bu senin çok katlı bir şekilde hani bahsettiğin o dar gelirli kesimin alım gücünü biraz arttıracak belki hamleler yaptıktan sonra sandığı önümüze getirecek ama ekonominin yani gidişat o kadar kötüleşti ki ve bu ekonomik ahval o kadar bozuldu ki bunu yapma imkanı da giderek zorlaşıyor.
O parasal genişlemeyi gerektiren 6 aylık seçim süreci dediğimiz o.
Ve onun maliyeti de çok artmış
onu
durumda.
Onu yapabilmeyi mümkün kılacak iktisadi koşulları yaratmakta gerçekten güçlük çektikleri aşikar. Ve bu yüzden sürekli bu siyasi baskın dozunu artırıyorlar. O da geri dönüyor, tekrar aynı iktisadi vaziyeti besliyor.
Ekonominin yani, üzerine bir...
Duran cisimler durmaya, hareket eden cisimler hareket etmeye devam etmek ister hesabı. Bence şu anda artık durdurulamaz bir süreç başlatılmış diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum.
Ama
dürüst olmak
yani,
gerekirse.
Bilmiyorum hani hocam katılır mısın burada bana ama bu işin de bir iktisadi sınırı var. Şimdi mesela hı-hı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne işte mutlak putlan kararı alınmıyor veya İstanbul İl Başkanı'na YSK mazbatasını veriyor ve borsa yükseliyor. Yani aslında piyasaların beklentisi ya illa Erdoğan iktidarının sona ermesi, CHP'nin iktidara gelmesi değil belki. Kimisinin odur, başkalarının başka bir şeyidir. Ama en azından ana muhalefet partisinin tasfiye edildiği ya da çok zayıflatıldığı, böyle bir ailenin kontrolüne giren ya da çok dar bir grubun kontrolüne giren bir siyasi sistem de değil. Şimdi dolayısıyla orada bir sınır var. Yani o nedenle ben iktidarın bir süredir yapmaya çalıştığı şeyi ve sürekli bir sınırla karşılaşmasını yani biraz şu örnek üstünden hani okuyorum. Ben Moda'da yaşıyorum. Orada tabii sürekli bir kentsel dönüşüm projesi olduğu için daracık sokaklara giren işte o beton karma makinaları, damperli kamyonlar. Tabii küçücük daracık sokak, uzunca bir kamyon. Önce giriyor, tam giremiyor, dönemiyor, bir geri gidiyor, bir tekrar dönüyor.
Çok iyi.
Şu an Erdoğan biraz böyle bir şey yapmaya çalışıyor. Bizim Erdoğan, hani gördüğümüz bu kırılmalar, tepkiler, borsa düşüşü, Trump ziyareti, oradan gelen tepki. Yani o kocaman kamyonu o daracık sokağa sokmaya çalışıyor. Ve bu iş 2 sene sürecek belki. Yani o kamyonun girmesi. Ben bazen işte alışverişe giderken görüyorum. Alışverişten dönerken kamyon hala girmeye çalışıyor. Ama 20 dakikanın sonunda şoför becerikliyse, maharetliyse yapıyor onu. Ama direksiyonu kaç defa kırması, kaç defa önce ileri, sonra geri, sonra yan, sonra tekrar ileri, arkadan tekrar geri hamle yapması gerekiyor. Bence şu an yaşanan şeyler biraz bununla alakalı. Yani bir TMSF el koyuyor bir holdinge, büyük bir ihtimalle başka holdinglerle bir pazarlık ve aba altından sopa gösterme süreci yaşanıyor. O holdingin mal varlıklarını transfer ediliyor ama tam da şey yapılmıyor. Borsa buna karşı düşüyor. Sonra başka bir operasyon gelmezse tekrar düzeliyor. Trump'tan bir konuda yeşil ışık yanıyor, oradan şey geliyor. CHP'ye bir operasyon yapılıyor, borsa düşürülüyor, biraz rezerv satılıyor ama sonra mutlak butlan kara... Yani hep böyle bir... Şimdi o nedenle görebildiğimiz şey, yani seninle konuştuğumuz bu işin sonu, yani o kamyonun o daracık sokağa girmesi Rusya ya da Azerbaycan tipi bir rejim. Daha olası senaryolar var, daha düşük olası senaryolar var ama gidişat biraz bu. Ha, bunu ne durdurabilir? Yani o sokağı daraltan faktörler işte o da konuştuğumuz şeyler. Yani bir taraftan büyük bir zenginlik yaratılamıyor. Artık dağıtılacak çok bir kaynak da kalmayınca toplumsal rıza üretilemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi biraz ayağa kalktığında, harekete geçtiğinde o kitleleri bir miktar mobilize edebiliyor. Elinde güçlü adaylar var ama onlara karşı operasyonlar da var. Ya biz büyük bir ihtimalle önümüzdeki 2 sene boyunca, ki programlarda da bize tartışacak çok şey çıkacak, hep bu gerilimi tartışacağız ve onu okumaya çalışacağız. Bence hani bu işin genel resmi bu. Ayrıntıları çok bilmiyoruz. Ama yani bence gidişat biraz buraya doğru. Ha, Türkiye böyle bir sistemi kaldırabilir mi? Ben hala onu güç görüyorum. Yani o nedenle hani çok kötümser bir analiz de yapmak istemiyorum ama hani Trump'la görüşmesine dair en azından yani çok kısa ben onunla bağlamış olayım. Ondan sonra da hani istersen sen de toparlarsın. Trump'la görüşmesi ben ne muhalif basının yerdiği kadar kötü geçtiğini düşünüyorum. Ne de tabii iktidar medyasının övdüğü kadar büyük bir başarı görüyorum. Yani orada Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süredir görüşmek istediği Amerikan başkanıyla görüşebildi. Sanırım en son görüşmesi 2019 yılındaydı. Trump gibi tepki gösterdiğinde çok büyük zarar verebilecek. Değil mi? Rahip Brunson meselesi, ondan sonra attığı tweetlerle Türkiye ekonomisini çökertti 2018'den.
Ya da bir devlet başkanını karşısına alıp azarlama riski olan Zelenski'de yaşandığı gibi.
Dolayısıyla yani görüşmek istediği ama görüşmekten de biraz çekindiği bir liderle sonunda görüşmüş oldu. Ondan ben bazı konularda yeşil ışık, yani olumlu cevaplar aldığını ama her istediğini de alamadığını, büyük bir ihtimalle hani orada bir al-ver sürecinin başladığını, yani Erdoğan açısından işte o kamyonu dar sokağa sokarken hı hı, o toplantıdan bir tepki gelmedi. Gazze meselesinde kendince bir çıkış yolu arıyor. hani işte bu Netanyahu ile yapılan toplantı sonrası ortaya bir plan çıktı. Büyük ihtimalle işte F-16'lar, F-35'ler ve Katsa meselesinde bir miktar bir mesafe kat edildi. Ama tabii onun karşılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'a adeta bir körfez ülkesi lideri gibi vermek zorunda kaldığı, uzun vadede çok ciddi iktisadi bir maliyette yaratacak işte Boeing anlaşmasından LNG anlaşmasına kadar bir dolu şey var. Önümüzdeki 2-3 ay içinde tahminen Erdoğan eğer somut bir şey aldıysa onları görmeye başlayacağız ve ondan sonra bence toplantıyı daha sağlıklı bir şekilde değerlendirebilecek. İşte Halkbank davasında iktidarın istediği gibi bir onun üstü örtülecek mi? Türkiye'de muhalefete dönük eğer operasyonlar hız kazanacaksa o konuda bir yeşil ışık Amerika'dan yakılmış mıdır? Suriye'de yani Erdoğan'ın istediği bazı şeyler var. Onlar oldu mu? Onları da zaman gösterecek ama ya Erdoğan uğraşıyor.
Kesinlikle katılıyorum. Şuna da katılıyorum. Yani bizim bildiğimiz kamuyla paylaşılan maddeler üzerinde neden uzlaştıklarını, uzlaşmadıklarını biliyoruz 3 aşağı 5 yukarı. Ama bize yansımayan başka pazarlıklar da muhakkak yapılmıştır. Bunu da süreç içerisinde sürecin kendisini takip ederek görmek mümkün. Ben hala mesela bu baskın seçim ihtimalinin yekten ortadan kalktığını düşünmüyorum. Biraz daha bu CHP ile uğraşma sürecinin ne şekilde neye evrileceğini takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir ayrıca bir program yaparız istersen. Bir Amerika programı yaparız yani böyle çok başı sonu olur. Belli. Çünkü yani herkes hemen hemen bütün bu Trump-Erdoğan görüşmesine konu olan maddelere biraz hakim ama belki bunun kronolojik sırasını da hatırladığımız yani işte nasıl gittik biz S-400 aldık bir NATO ülkesi olarak. Benim babam hava ikmalci eski F-16'larla çalıştı çok uzun seneler. S-400 almak o kadar uç yani insanın aklına gelmeyecek bir şey evet. Diyor yani Türkiye söz konusu olduğunda.
Çünkü hiçbir yani bizim yani silah sistemimize uymayan...
Yani akıl almaz hamleler.
Dış politika tercihlerimize uymayan.
O dış politika tercihlerinin iktisadi yansımaları, iktisadi yalnızlığın getirdiği otoriterleşme vesaire vesaire buna dair apayrı bir program yaparız. Bize kötü zevkle. Kötü bakıyorlar hocam.
Evet, yavaştan sanırım kapatmamız gerekiyor.
Susun diye çünkü biz kendi kendimize özgür irademizi kullanarak sona getiremiyoruz hiçbir şeyi. O zaman bu seferlik bu kadar diyelim.
Öteki programda görüşmek üzere.
Öyle. Berk Hocam, ne konuşacağız yepyeni programımızda?
Ben işin daha siyaset bilimi, siyaset tarafını yorumlamaya çalışacağım. Herhalde sen de daha iktisat tarafından bakacaksın.
İktisat,
programın sonunda...
sanat, kültür.
Evet. Böyle.
Biz şu anda freestyle takıyoruz.
Biz evet.
Sen dur diyene kadar biz 5 saat falan böyle devam edebiliriz.